Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Kahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Yahya'nın hikayesi sadece Filistin'e özgü değil, en karanlık anlarda içindeki küçük direniş ateşine tutunan herkese aittir. Tarihin sokaklarında zamanın taşranı adlarını kazıyan yüzler bildirir. Yahya Sinvar sadece bir isim değil, yaşayan bir efsanedir. Yaşamanın dokusunu mücadele ve direnişle ören, yenilgilerin küllerinden doğan, kuşatmaların ateşinde çelik olan bir adam. Gençlik günlerinden Filistin'in havasını barut ve gözyaşı kokulları kapladığında kavrulmuş topraklardaki ayak izleri başka bir hikaye yazdı. Dünya gazeyi demir parmaklıkların arasında boğarken o, gelecek nesillere yer altında nefes almayı da öğretti. Sinvar sadece bir komutan değildi, umutsuzluktan gelen cesaretin sembolüdür. Hayatı maceralarla doluydu, İsrail hapishanelerinden karmaşık askeri planlara, ölüm ile boğuştuğu günlerden, tarihin onun ayak izlerinin sessizliğinde nefes aldığı geceleri. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz bölümde yengenin kocasının şehadet haberini duyunca üzüldüğünü, şimdi Yahya'nın ailesinin her zamankinden daha üzgün bir şekilde babasından gelecek haberi beklediğini söylemiştik. Kamptaki yaşam zorluklarla ve sıkıntılarla devam ediyor. Okul, çocuk oyunları, yiyecek yardımı ve ailelerin ayakta kalmasına yardımcı olan amca Salih'in cesaretlendirici varlığı. Ancak bu gri günlük hayatın ortasında Yahya'nın kaderinde yeni bir sayfa açacak bir olay yaşanacaktır. Gecenin karanlığında kampın mütevazı evlerinde sessizlik hüküm sürüyor. Köpek havlamaları ve yiyecek arayan bir kedi dışında hiçbir ses duyulmuyor. Bu şartlar altında sıkı yönetim ve olası tehlikelere rağmen Ebu Hatem kampın dar sokaklarında bir kedi gibi sakin ve sessizce dolaşıyor. Her yeni bir yerden geçmek istediğinde önce durup etrafı inceler. Düşman veya saklanan kişileri arar. Yolun güvenli olduğundan emin olunca da yoluna devam eder. Ebu Hatem başı ve yüzü örtülü, yalnızca gözlere görünen uzun boylu, zarif ve güçlü kuvvetli bir adamdır. Mısır'ın Gazze Şeridi'ni yönettiği dönemde Filistin Kurtuluş Ordusu'nda çavuştu ve 1967 savaşında büyük bir cesaretle savaştı. Peki şimdi o ve diğer birkaç kahraman tamamen eşitsiz bir savaşta ne yapabilir? Ebu Hatem kampın tanıdık sokaklarında ve ara sokaklarında yürüyor. Bir süre durup etrafa baktıktan sonra evlerden birinin penceresine doğru yürür ve pencerenin köşesine 3 kez vurur. Ebu Yusuf pencerenin yanında duruyor ve çok kısık bir sesle "Kim o?" diye soruyor. Ebu Hatem şöyle cevap verir. "Ebu Hatem." Ebu Yusuf "İnanılmaz, sana kapıyı açacağım." diyor. Ebu Hatem içeri girer. İki arkadaş birbirine sarılıyor. Ebu Yusuf şöyle mırıldanıyor. "İnanamıyorum. İyi misin Ebu Hatem?" Yusuf uyanır. Başörtüsünü takar ve odadan çıkar. Onlara doğru yürüyor ve yumuşak bir sesle "Çok şükür, güvendesiniz Ebu Hatem. Gel kardeşim, gel." diyor. "Tamam mı Ebu Hatem? Fakirlere mi geldin?" Ebu Hatem gülümseyerek "Allah senin ve yaptığın iyi işleri bin katına mübarek kılsın," der. Yusuf fısıldayarak "Sana biraz ekmek ve zeytin getireyim," dedi. Ebu Hatem ile Ebu Yusuf sessizce konuşuyorlar. Ebu Yusuf "Neredeydin?" diye sorar. Kendi kendime "Şehit mi oldun? Mısır'a mı gittin?" diye düşündüm. Ebu Hatem diyor ki, "Merkez kamplar bölgesindeki çatışmalarda yaralandım. Kendimi bir arabaya doğru sürükledim. Bir aile beni bulup yanlarına aldı. Yaralarımı tedavi ettiler ve iyileşene kadar beni sakladılar." Bay Yusuf içeri girer. Yere birkaç somun ekmek, bir tabak zeytin ve bir sürahi su bulunan hasır bir tepsi bırakır ve odadan çıkar. Soba yanıyor. Tuğla tavanlı küçük odayı aydınlatıyor. Ebu Hatem ile Ebu Yusuf baş başa durmuşlar, konuşuyorlar. Ebu Yusuf şöyle sorar. "Ordudan hala sağ kalan var mı?" Ebu Hatem şöyle cevap verir. "Evet, çoktur. Ben ve Ebu Maher Han Yunus'tayız. Ebu Sakr Rafah'ta, Ebu Cihad ise merkez kamplardadır. Direnişi hep birlikte sürdürmeye kararlıyız." Ebu Yusuf ağzını Ebu Hatem'in kulağına yaklaştırarak şöyle sorar. "Belediye başkanına ne oldu?" Ebu Hatem diyor ki, "Onun hayatta olduğunu ve Şucayiye ve Zeytun doğusundaki Doğu ovalarında dolaştığını duydum. Arıyorum, belki biraz birkaç günde bulurum. Önemli olan direnişin aynı anda Gazze'nin her bölgesinde başlamasını sağlayacak şekilde çalışmaları örgütlememizdir. Ülkedeki durum iyi. Ebu Yusuf ve gençler de ata binmeye hazır ve istekli. Sadece işleri organize edecek ve ateşi yakacak birini istiyorlar. Önümüzdeki cuma sabahı buluşup işleri yoluna koymamız gerekiyor. Salih Mahmud'un kız kardeşinin düğününü yapıp damadı El Halil'e götürmesi planlanıyor. O gece evlere boştur. Kapının pervazının altına anahtarı bırakması için kendisiyle anlaştık. Orada bir grup çocuk toplanacak. İşleri organize edecekler ve inşallah en kısa zamanda başlayacaklar. Sen Salih'in evini bilirsin. Cuma günü yatsı namazından sonra orada buluşacağız. Her zamanki gibi geç kalanlar camı tıktılar. Cuma sabahı Yahya ve ailesi hazırlanıyor. En güzel kıyafetlerini de giyip Salih amcanın evine doğru yola çıkarlar. Ev misafirlerle ve düğün hazırlıkları ile dolu. Çocuklar oyun oynuyor. Yahya'nın ablaları da kuzenlere ve diğer kızlarla davul çalıp şarkı söyleyip dans ediyorlar. Mahmut ve Hasan tozun yükselmesini önlemek için sandalyelere yerleştirip evin önüne su sıkıyorlar. Gelinin annesi, teyzesi ve diğer kadınlar gelini hazırlar ve bavuluna kıyafetlerini de koyarlar. Amcam sürekli bir yerden bir yere koşturuyor. Yapması gereken 1001 tane iş var ve bunların birçoğunu aynı anda yapıyor. O gün çok sayıda misafir var. Biraz sonra birkaç araba ve bir otobüste damadın ailesinden bazı kişiler getirilir. Arabalar durur ve yolcular da iner. Önce damat Abdülfettah arabadan iniyor ve davullar çalınıp ünlü şarkılar söylenmeye başlıyor. Ancak Batı Şeria aksanı ile eve geldiklerinde amcaları ve bir grup erkek tarafından karşılanırlar. Erkekler birbirlerine selamlıyor ve kucaklaşıyorlar. Adamlar avluda oturuyorlar. Baklava tabaklarda dağıtılıyor ve tatlı dağıtanların en aktifi Yahya'nın kardeşi Mahmut. Katılımcılara içecek dağıtılırken kadınların tezahürat ve şarkı sesleri bir an bile kesilmiyor. Yaklaşık bir saattir her şey bu şekilde devam ediyor ve amca bu sürenin tamamını damat, babası ve Yahya'nın tanımadığı birkaç arkadaşıyla sohbet ederek geçiriyor. Daha sonra amca evin içine girer. Damat ve babası kapının önünde duruyorlar. Amca Fatıha'nın elinden tutarak dışarı çıkar. Fatıha onu daha da güzelleştiren beyaz bir elbise ve şal ile ay gibi yürüyerek dışarı çıkıyor. Kapıya vardığında damat kolundan tutuyor ve kadınlar tezahürat ediyor. Gelin ve damat arabalardan birine doğru yürüyorlar ve kalabalık da onların arkasından hareket ediyor. Yahya'nın annesi, amcası ve teyzesinin yanında duruyor. Gelin ve damat süslenmiş bir arabada yolculuk ediyor. Erkekler ve kadınlar arabalara ve otobüslere sığarlar. Vedalaşmaların gürültüsü arasında anne başını çevirip Mahmud'a sesleniyor. Onu bulduğunda sakin ama kararlı bir sesle ona sen ve kardeşlerin büyük babanızın yanında evinize dönün der. Kardeşlerinizi de alıp inşallah yarın tekrar geleceğim. Canım ben dönene kadar büyük babana ve kuzenlerine iyi bak. Sıkı yönetimden önce kapıyı kapatın ve ne olursa olsun güneş doğana kadar açmayın. Mahmut tek kelime etmeden başını sallıyor. Daha büyük rolü defalarca prova etti ve artık hiçbir itirazı olmadan sorumluluğu kabul ediyor. Küçük kız kardeş Fatıma Meryem'e sarılıyor. Yahya'nın annesi, teyzesi, kuzenleri ve kız kardeşleri hep birlikte arabalardan birine binerler. Bastonlu dede ve Yahya, Mahmut ve kuzenlerinin yanında duruyor. Arabalar yavaş yavaş uzaklaştıkça sevinç havası biraz duruluyor. Ama sokaklarda hala tezahürat sesleri ve kadın şarkıları yankılanıyor. Bu sırada eve gelen amca mutfağa koşup bir çanta alıp misafir odasına koyar. Daha sonra bahçe kapısını kapatır ve hemen evin anahtarını kapının pervazının altına sokar. Her şey planlandığı gibi yapıp arabaya biniyorlar. Kervan yola çıkıyor. Son araba uzaklaşana kadar şarkı sesleri de duyuluyor. Yahya ve diğer çocuklar dedeleriyle birlikte evlerine dönerler. Onlar vardıklarında güneş batmak üzereydi. Koşarak, yiyerek, oynayarak heyecanla geçen bir günün ardından minik bedenlere bitkin düşer. Mahmut kapıyı sıkıca kapatır ve geceleyin ev güvenli bir sessizliğe bürünür. Yahya, boş evin kalbinde yeni bir kaderin şekilleneceğinden habersiz, kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte derin bir uykuya dalar. Gece siyah bir perde gibi yavaş yavaş Gazze'nin üzerine çöküyor. Onu mutlak bir karanlık denizine sürüklüyor. Artık kimse birkaç adım ötesini bile göremiyor. İşgalci rejimin ordu ajanları her zamanki gibi kentin ana caddelerinde devriye geziyor. Hoparlörlerden gelen sesler sıkı yönetimin başladığını duyuruyor. Ardından korkunç bir sessizlik tüm şehri kaplıyor. Bu karanlığın ortasında sıkı yönetimin ardından gelen ağır sessizlikte 7 adam sessizce amcalarının boş evine girerler. Kapıyı dikkatlice açıp içeri giriyorlar. Perdelere çekiyorlar, pencerelere battaniyeler atıyorlar. Hiçbir ışık dışarı sızmamalı. Daha sonra küçük bir ışık yakarlar. Yahya'nın amcasının bir gece önce bıraktığı çanta hala burada. Ebu Hatem eğilir, açar ve saygılı bir sessizlik içinde şöyle der: "Sen doğru ve ilkeli bilirsin. Erkekler samimi bir çevre oluştururlar. Sessizce bağdaş kurarak oturuyorlar. Uzun saatler boyunca yavaş ve kararlı konuşmalar yaparak kararları kesinleştirerek gece yarısına kadar nöbet tutuyorlar. Evden teker teker çıktıklarında henüz güneş doğmamıştı. Son kişi Ebu Hatem'dir. Kapıyı sessizce kapatır, anahtarı yerine koyar ve uzaklaşır. Sabahleyin güneş henüz tam doğmamışken dedesinin kısık sesle ettiği dua sesi Yahya'yı da uyandırır. Ev sessiz. Havada hala gece kokusu var. Mahmud her zamanki gibi erkenden uyandı ve annelik görevini üstlendi. Hasan, Mahmud ve kuzenleri Hasan ve İbrahim birer birer uyanırlar. Mahmud kahvaltıyı hazırlar. Genç kalmamaları konusunda uyarır ve beşe birden okula doğru yola çıkar. O sessiz evde sadece Yahya ve dede kalmıştı. O gün dede pazara gitmemeye karar verir. Yahya dedesinin gençlik günlerindeki heyecanının kaybolduğunu sessizce hissediyor. Büyük babasından duyabildiği tek şey gençliğine ve artık var olmayan bir ülkeye dair anıları arasında konuşurken duyduğu yumuşak sesti. Yahya dedesinin yüzüne bakar ve bakışlarının derinliğinden onun o yiğit ülkeye de dair söylediği bütün sözlerin özlemden kaynaklandığını da anlar. Öğle vaktine az bir zaman kala dede bastonuna yaslanıp ayağa kalkar. Sakin sesi Yahya'nın kulağına fısıldıyordu: "Çabuk ol Yahya, haydi camiye gidip namaz kılalım." Yahya'nın elinden tutar ve camiye doğru yürürler. Şeyh Ahmet gelince dedesine gülümseyerek şöyle der: "İnşallah bu çocuk dindar olur." Dede gülümseyerek şöyle cevap verir: "İnşallah, inşallah." Birkaç gün daha böyle geçer ve Yahya artık etrafında olup biteni her zamankinden daha iyi anlar. Bugünlerde direnişin yeniden başladığını açıkça görüyor. Her gün işgalci rejimin devriyelerine doğru atılan silah sesleri, el bombaları ve patlayıcıların patlama sesleri günlük sessizliği de bozuyor. rejim askerleri masum vatandaşlara karşı vahşi bir şiddete karşılık veriyor. Durmadan insanları ateş ediyorlar ve bu ateşler bazen cinayetle, bazen de masum insanların yaralanması ile sonuçlanıyor. Ama direniş her geçen gün daha da cesur, daha da yiğit, daha da güçlü hale geliyor. Yahya bazen takelleri olan ellerinde İngiliz tüfekleri veya Karl Gustav topları ve el bombaları taşıyan erkek gruplarına tanık oluyor. Geceleri ise kamp direniş güçlerinin eline geçiyor. Güneşin doğuşuyla birlikte kaybolurlar ve gün ortasında gizli kalırlar. Yaz tatili bitmeden direniş güçlerinden biri düşman devriyelerinin genelde geçtiği aynı sokakta pusu kurar. Askerlerin cephi yaklaşınca kendi yaptığı bombayı fırlatır. Patlamanın etkisiyle cip duvara çarpıyor. Askerlerin inleme sesleri yükseliyor. Birkaç dakika sonra takviye kuvvetleri geliyor. Hoparlörlerden sokağa çıkma yasağı anons ediliyor ve muhaliflerin cezalandırılacağı tehdidi yapılıyor. İnsanlar evlerine dönüyor. Çok geçmeden onlarca asker kampın dışındaki evlere baskın düzenliyor. Kadınları, erkekleri, hatta çocukları copla dövüyorlardı. Düşman kampa girmeye çalışır ancak dar ve kıvrımlı sokaklardan gelen tüfek mermileri ve makineli tüfek ateşi düşmanları geri çekilmeye zorlar. Çığlıklarının sesi sokaklarda yankılanıyor. Sokağa çıkma yasa tam bir hafta sürecek. İnsanlar bu zamanı yumurta, mercimek, fasulye ve zeytinle geçiriyorlar. Korksalar da bu yiyecekler onlara gurur ve direniş tadı veriyor. İşgalden bu yana yedikleri en lezzetli yemek, herkes direnişin silahlarının gölgesinde onurunu yeniden kazandığını da hissediyor. Sokağa çıkma yasağı başladıktan 2 gün sonra kampın dar sokaklarında insanlar evlerin önünde oturmaya cesaret ediyor. Düşmanın kendisine ulaşabilmesi için öncelikle direnç engellerini de aşması gereken yer. Yahya çok sayıda direnişçi güç görüyor ancak hiçbirini tanıyamıyor. Yüzleri örtülü, ellerinde silahlar var ve sokak köşelerinde bekliyorlar. Komşular birlikte çay içiyor, bazıları sigara sarıyor. Duygu ve koklarını da konuşuyorlar. İşgalcilerin kendilerinden uzun zamandır çaldığı onur ve haysiyetin geri döndüğünden bahsediyorlar. Ancak endişeleri de var. Her şey aynı mı kalacak? Düşman daha büyük bir güçle saldırıyor mu? Toplarla ateşle kampı yerle bir etmeyecek mi? Ve konuşma çoğu zaman tek bir cümleyle son erer. Vallahi şerefli bir dakikalık hayat düşman askerinin ayakkabısı altında katran gibi bir yıl yaşamaktan daha iyidir. Yahya'nın kaldığı kampta durum bundan ibaret değil. Gazze şeridindeki bütün kamplarda şehirlerin ve köylerin sokaklarında direniş alevlendi. Batı şeriyattan Gazze'ye direnişin sesi yükseliyor. Kimisi organize, kimisi spontane. Vatanın özgürlükçüleri artık her bölgede harekete geçmeye başladılar. Direnişin Cebaliye kampındaki özel operasyonlarına dair haberler duyulmaya başlandı. Orada direnişin başında Ebu Hatem bulunuyor. Kamplardan ve çevre bölgelerden onlarca erkek ve genç ona katılmış. Ve artık herkes Cebaliye'ye devrimin kampı diyor. Muhterem dinleyiciler, Fırtınaya Dönüşen Adam podcastinin bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün Simvar ve çağdaşlarının anlatısı Filistin'de kalıcı barışın ancak işgalin sona ermesi ve halkının haklarının gerçekleştirilmesiyle mümkün olacağı ve Filistin atasözünün sonsuza dek canlı kalacağını hatırlatıyor. Toprağımızdan büyüyoruz ve asla ölmeyeceğiz. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@davlis.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'ı arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/ web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde ulul azm peygamberlerden Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizelerle dolu olan yaşamını ve nasıl doğduğunu ele almak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa Aleyhisselam'dan büyüklükle söz etmiş ve o Hazreti takdir etmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetleri Hazreti İsa'yı ve kitap ve şeriat sahibi olan ulul azm peygamberlerden biri olarak konumundan söz etmiştir. Hazreti İsa mucizevi bir şekilde ve babası olmaksızın doğmuştur. O Hazret Meryem adında pak ve muttaki ve muvahhid bir anneden doğdu. Oysa Hazreti Meryem'in eşi yoktu. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de İmran kızı Meryem'den seçkin ve pak bir kadın, nurani ve huşu içinde kalbi olan bir kul şeklinde söz etmiştir. Hazreti Meryem çocukluk çağında ilahi peygamberlerden Zekeriya'nın gözetimine verildi ve o Hazret'in elinde yetişti. Genç Meryem büyüdükçe yüzünde azamet ve büyüklük işaretleri daha belirgin hale gelmeye başladı. Hazreti Meryem takva ve marifet ve tevhidde kendi çağının en büyük bilgelerini ve bilginlerini geride bırakacak derecede ilerledi. Hazreti Meryem böylece ilahi peygamber, Hazreti Zekeriya'yı bile şaşırtacak makama nail oldu. Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 37. ayeti bu konuya temas ederken şöyle buyurmakta. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına, mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve ey Meryem bu sana nereden geliyor der. O da bu Allah tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir derdi. Kur'an-ı Kerim çok ilginç bir şekilde Hazreti Meryem'i takdir ederken şöyle buyurmakta. Hani melekler demişlerdi, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Hazreti Meryem, alemleri yaratan Allah'a ibadet etmeye hayrandı ve Allah'a kulluk etmekle manevi erdemlerde yüksek derecelere nail oldu. O Hazret her gün tenha bir yerde ve halkın gözünden uzak bir şekilde Allahu Teala'ya ibadet ederdi. Bir gün Hazreti Meryem yine her zaman olduğu gibi Allah'a ibadet ederken halvetinde yabancı bir erkeği karşısında buldu. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinin 16 ve 17. ayetinde şöyle okuyoruz. Resulüm, kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu gönderdik de o kendisine tas tamam bir insan şeklinde göründü. Müfessirlerin büyük bir bölümüne göre bu ayetten ruhtan maksat vahiy meleği Hazreti Cebrail aleyhisselamdır. Bu büyük ilahi melek bir insan görünümünde Hazreti Meryem'e göründü. İşin başında maceradan haberi olmayan Meryem, ibadet ettiği yere yabancı bir insan girdiğini zannetti. Doğal olarak o Hazretin o sırada aklına neler geldiği bellidir. Çünkü Hazreti Meryem her zaman pak bir insan olarak yaşamış ve halk arasında da paklık ve takvası ile ün yapmıştı. Bu yüzden bu manzara ile karşılaşınca paniğe kapıldı ve Allahu Teala'ya sığındı. Meryem dedi ki, senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen bana dokunma. Hazreti Meryem panik içinde yabancı adamın cevabını bekliyordu. Fakat bu durum pek uzun sürmedi ve yabancı adam konuşmaya başladı. Ve büyük görevini ve risaletini şöyle anlattı. Ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbimin bir elçisiyim, dedi. Bu sözleri duyan Hazreti Meryem bir kez daha kaygılandı. Meryem, bana bir insan eli değmedi, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Ancak ilahi kuryenin cevabını duyunca biraz sakinleşti. Melek, öyledir, dedi. Zira Rabbin buyurdu ki, bu bana kolaydı. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu hüküm ve karara bağlanmış, ezelde olup bitmiş bir iş idi. Yüce Allah bu ayetlerin devamında ise Hazreti İsa'nın doğum macerasını beyan ediyor ve Meryem suresinin 22 ve 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla, karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke, dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Böylece Hazreti Meryem gebe kaldı. Bu yüzden Beytul Mukaddes'ten ayrılmak ve uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Hazreti Meryem sürekli korku ve umut arasında yaşadı. Bazen sonunda bu macera anlaşılacağını düşünüyordu. Çünkü birkaç gün veya birkaç ay bu durumu gizleyebileceğini ve insanlardan uzaklaşarak tanınmadığı bir yerde yaşayabileceğini, fakat sonunda ne olacağını düşünüyordu. Acaba kim bir kadının kocasız gebe kalabileceğini kabul ederdi? Üstelik kendisine yöneltilecek iftiralara karşı ne yapacaktı? Gerçekten uzun yıllar iffet ve takva abidesi olan Hazreti Zekeriya gibi bir peygamberin elinde yetişen ve ahlaki sıfatları ile ün yapan Hazreti Meryem gibi bir insan, bunca manevi sermayeyi birden kaybetmek kadar acı bir durum olamazdı. Öte yandan Hazreti Meryem, bu evladın ilahi vaat edilen peygamber ve semavi bir hediye olduğunu düşünüyordu. Allah-u Teala o Hazreti böyle bir evlatla müjdelerken ve bu şekilde mucizevi bir şekilde yaratırken, asla onu haksız iftiralara karşı savunmasız ve yalnız bırakmazdı. Hazreti Meryem her halükarda sürekli ilahi lütuf ve merhametten yararlandığını ve bundan böyle de yararlanacağını düşünüyordu. Her halükarda bir gün gebelik dönemi sona erdi ve Hazreti Meryem'in yaşamında bir başka zorlu dönem başladı. Bu kez Hazreti Meryem'i doğum sancıları sarmıştı. Öyle ki yaşadığı yerden çıkıp çöllere düştü. Gittiği çölde ne insan vardı ne de sığınacak bir yer. Gerçi bu tür durumlarda kadınlar genellikle yakınlarına ve dostlarına sığınır ve onlardan bebeğini doğurmak üzere yardım alır. Fakat Hazreti Meryem konusunda durum farklıydı. Ve kimsenin bu doğumdan haberdar olmasını istemiyordu. Doğum sancıları başlayınca da Hazreti Meryem çöle çıktı ki halkın gözünden uzak kalsın. Doğum sancıları Hazreti Meryem'in bir hurma ağacının altına çekilmesine sebep oldu. O sırada içini derin bir hüzün ve keder sardı. Şimdi korktuğu ve kaygılandığı o an geldiğini hissediyordu. O hassas andan sonra şimdiye kadar sakladığı durum açığa çıkacak ve imansız insanların iftira ve suçlama oklarına maruz kalacaktı. Bu acı Hazreti Meryem'in omuzlarında ağır bir yük gibi çökmüştü. Öyle ki iradesiz bir şekilde keşke bundan önce ölmüş olsaydım ve büsbütün unutulmuştum dedi. Kuşkusuz sadece gelecekte kendisine yöneltilecek iftiralar Hazreti Meryem'in kalbini burkan tek korku değildi. Gerçi en önemli kaygısı buydu. Fakat şimdi hiçbir yardım olmaksızın tek başına doğum yapması, üstelik tek başına kurak bir çölde ve dinlenecek hiçbir yer olmadan ve yine yiyecek içecek hiçbir şeyi olmadan ve yine doğacak bebeğin bakımı için hiçbir imkan bulunmayan bir yerde doğum yapmak gibi sorunlar da canını iyice yakıyordu. Tüm bunlar Hazreti Meryem'in üzerinde düşündüğü ve hepsine bir çare bulması gereken meselelerdi. Fakat bu zorlu ruhi durum pek fazla uzun sürmedi ve içinde yeni bir umut nuru yanmaya başladı ve birden bir ses duydu. Bu ses ayağının alt tarafından geliyor ve şöyle diyordu: "Tasalanma. Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki, ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Bu ses ona asla üzülmemesini ve gönlünü ferah tutmasını ve ona bu mevlüdü veren her kimse onu savunacağını müjdeliyordu. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi İran'ın Kameri 4. yüzyılın ünlü şairlerinden Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki'nin yaşamı ve şiirlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Kameri 4. yüzyıl İran edebiyat tarihinin en parlak dönemlerinden biri sayılır. Uzmanlar ve edebiyatçılar İran'ın edebiyat tarihinde bunca şairin bir arada yaşadığı bir döneme seyrek rastlandığına inanıyor. Nitekim Kameri 4. yüzyılda şair sayısının çokluğu bu dönemin en önemli edebi özelliklerinden biri sayılıyor. Kameri 4. yüzyılın en seçkin şairlerinden biri ise Dakiki Tusi'dir. Üstad Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki, Samani döneminin en seçkin şairlerinden biri sayılıyor. Dakiki'nin kesin doğum tarihi bilinmiyor ama yine de büyük bir ihtimalle Kameri 4. yüzyılın ortalarından İran'ın doğusunda yer alan Tus, Bel veya Merv kentlerinden birinde doğduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar Dakiki'nin şiir yazmaya gençlik çağında başladığını ve daha sonra kölesi tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Dakiki şiir yazmaya başladığında çok güzel kasideler ve gazeller yazmaya başladı. Ömrünün sonlarına doğru ise Şahname'yi kaleme aldı. Fakat ecel bu büyük şaire eserini tamamlamasına fırsat vermedi ve yazdığı Şahname yarıda kaldı.
Genç Şahname olarak da ün yapan Dakiki'nin Şahname adlı eseri İranlı bir padişah olan Genç Hasp'ın yaşam öyküsüyle ilgilidir. İran'ın milli hamasetlerinin en ilginç parçası olan Şahname, aynı zamanda Dakiki'nin kısa ömründe de bir nebze olsun açıklık getiriyor. Ve şaire İran edebiyat tarihinde ayrı bir cazibe kazandırıyor. Öyle ki bazı araştırmacılar Fars şiirinden söz ederken Dakiki'ye değinmeden geçilemeyeceğine inanıyor. Dakiki'den başta Lebabul Elbab, tarih ve edebiyat eserleri olmak üzere bazı tezkere kitaplarında dağınık halde bazı kasideler, gazeller ve şiirler geriye kaldığı anlaşılıyor. Bu eserler şairin bu alandaki maharet ve yeteneğini yansıtıyor. Ancak Dakiki'nin en önemli eseri Geçtasbname adlı kitaptır. Eserde Kral Geçtasb'ın saltanatı, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasb'la Turanlı Ercasp arasında dini savaş yer alıyor. Fakat Dakiki bu eserin sadece 1000 beytini yazmayı başardı ve daha sonra hayatını kaybetti. İran'ın büyük şairi Ferdowsi ise bu 1000 beyti olduğu gibi Şahname adlı eserinde ve Dakiki'ye ait olduğunu zikrederek getirdi ve gerçekte bu eserin devamını yazdı.
Edebiyat uzmanları Dakiki'nin şiir divanı da yazdığını fakat zamanla yok olduğunu ve geriye seyrek sayıda beyit kaldığını belirtiyor. Belgelere göre Dakiki'nin şiir divanı Kameri 5. yüzyılın sonlarına doğru ve Nasır Hüsrev'in yaşadığı yıllara kadar vardı. Şu anda bu divandan birkaç gazel ve kaside bulunuyor. Dakiki şiir yazarken gayet sade ve akıcı bir dil kullanıyordu ve bu özelliği kendisinin kentsel bir yaşam sürdürdüğünün işaretiydi. Dakiki'nin benzetmeleri oldukça sade ve hissedilir bir şekildeydi. Bu özelliği şiirlerine ayrı bir cazibe katıyordu. Dakiki'nin düşüncelerini beyan etmek için kullandığı kalıplardan biri met ve gazel kalıbıydı. Şairden geriye kalan seyrek saydaki bu tarz şiirlerinde dua vasfediliyor ve met edilen nesne hakkında abartılı sözler sarf ediliyor.
Dakiki'nin gazelleri de gayet sade ve akıcıdır. Fakat bazı edebiyat eleştirmenleri Dakiki'nin gazellerinin sade ama akıcı ve hoş ahenkli olmadığını, bunun da şairin gençliği ve tecrübesizliğinden kaynaklandığını savunuyor. Dakiki'den günümüze dek geriye kalan şiirlerde şairin kendi çağında yaygın olan gazel ve metlerde kullanılan tarzlara pek bağlı olmadığı anlaşılıyor ki bu da uzmanlarca bir kusur sayılıyor. Dakiki'nin şiirleri ayrıca şairin kısa ömrünü çok mutlu ve iyi yaşadığını gösteriyor. Şair sürekli seyahat halinde bir diyardan bir başka diyara gittiği ve hükümdarları methettiği, böylece gün geçirdiği anlaşılıyor.
Uzmanlar ve araştırmacılar Dakiki'nin yaşadığı çağda şiir ve şairlerin çok yaygın olduğu Horasan'da eski geleneklerin yeniden ihya edildiği bir dönem yaşandığına inanıyor. O dönemde birçok şair geçmiş şairlerin ve edebiyatçıların eserlerini ihya etmeye yöneldi. Fars şiiri ve edebiyatı Rudeki ve Şehit Belhi gibi şairlerin eserleriyle seçkin hale geldi. Çünkü o dönemde şairler unutulan eski gelenekleri ihya etmeye ve geçmiş kültürü Arap şiir tarzının yerine geçirmeye çalıştı ve Dakiki de bu şairlerden biriydi. Dakiki ömrünün sonlarına doğru Şahname'yi yazmaya başladı ancak bu eserden sadece 1000 beytini yazmayı başardı. Bu beytler ise Geçtasp'ın öyküsü, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasp ile Turani Ercasp arasındaki dini savaşla ilgiliydi. Dakiki'nin ölümünden sonra Şahname yarıda kaldı ve eğer Firdevsi olmasaydı belki de Dakiki'nin bu 1000 beytlik şiiri de şiir divanı gibi yok olup gidecekti. Fakat Firdevsi Dakiki'nin 1000 beytlik şiirini olduğu gibi kendi Şahname adlı eserine aktardı.
Ferdowsi, Dakiki'nin şahnamesini olduğu gibi kullanmasının sebebini gördüğü bir rüyaya bağlıyor. Bu rüyada Dakiki, Ferdowsi'den Geçnasname adlı eserini olduğu gibi şahnameye aktarmasını istiyor. Ferdowsi de kabul ediyor ve uyandıktan sonra sözünü tutuyor. Nitekim şahnamede sıra Geçtasp'ın öyküsüne gelince Ferdowsi sözü Dakiki'ye ve şiirlerine bırakıyor. Ferdowsi'nin Dakiki'den Şahname adlı eserinde naklettiği 1000 beytlik şiir, gelecekte eski İran'da dini hamasetle milli hamasetin birleştiği nokta sayılır.
Araştırmacılara göre Dakiki'nin hamaset şiirleriyle Firdevsi'nin hamaset şiirlerini birbirinden ayıran şey Firdevsi'nin şairlik yöntemi ve akıcı ve bilge dilidir. Yine araştırmacılar bu iki şairin arasındaki farklılığı Dakiki'nin yazdığı 1000 beytlik şiirin Firdevsi'nin yazdığı şiir kadar muazzam olmamasına ve içinde Rüstem gibi bir pehlivanın rol ifa etmemiş olmasına bağlıyor. Belki de bu yüzden Dakiki'nin şahnamesi mitolojik tarihte yaşanan olaylar zincirini anlatırken hak ettiği üne kavuşmamıştır ama yine de Dakiki'nin şiirleri Şahname adlı eserin bir parçası olmuştur.
Dakiki Geçtasname adlı eserinde öyküsüne Kral Geçtasp'ın tahtı Kral Lehrasp'dan devraldığı andan başlıyor. Lehrasp tahtı ve saltanatı Geçtasp'a teslim ettikten sonra kendisi Belh diyarına gider ve ibadetle meşgul olur. Tahta yeni geçen Geçtasp, İran diyarının imarı ile ilgilenmeye ve insanları Allah'ın dinine ve doğruluğa ve adalete davet eder ve kendisi de adaletle davranır. O dönemde çevredeki bütün krallar Geçtasp'a haraç verir fakat bir tek Çin kralı Ercasp Geçtasp'ı haraca bağlamaktadır. Zertüşt'ün zuhur etmesinin ardından Geçtasp Zertüşt'ün dinine inanır ve bu dini İran diyarında yaygınlaştırır. Bu haberi duyan Ercasp perişan olur. Çünkü Geçtasp'ın yeni dine inandıktan sonra Çin'e çıkarmaya yapacağını ve inandığı dini yaygınlaştırmaya çalışacağını düşünür. Ercasp bu yüzden Geçtasp'ı kandırmaya çalışır ve ona bir mektupla beraber bol hediyeler gönderir. Fakat mektup Geçtasp'ı etkilemez ve savaş hazırlığına başlar. Ardından iki ordu arasında sert bir çatışma yaşanır ve Ercasp kaçmak zorunda kalır. Dakiki'nin Geçtasname'si burada son bulur ve daha sonra Ferdowsi Çinlilerle ikinci savaşı anlatarak öyküyü sonlandırır. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini, güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugün aile ocağı ve toplumda ifa ettiği rolü üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Thank you.
Aile ocağı en köklü sosyal kurumdur. Kuşkusuz aile kurumunun başarısı ve güçlü olması toplumun da başarısına ve güçlenmesine katkı sağlar ve bilakis aile ocağının başarısızlığı ve sarsılması toplumsal ve hatta siyasi sorunları ve krizleri tetikler. Aile düzeninin tüm sosyal arenalarda önemi itibariyle aile meseleleriyle ilgilenmek kaçınılmaz bir zaruret olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden biz de bu önemli kurumu ve çeşitli boyutlarını tanımak için sizler için yeni bir dizi sohbet programı hazırladık. Aile Ocağı Sevgi ve Aşk Yuvası başlığı altında hazırladığımız dizi sohbetimiz boyunca aile ocağının önemi ve güçlendirilmesinin yolları ile tanışmanın yanı sıra aile fertlerinin görev ve birbirine ve topluma karşı sorumluluklarını irdelemeye çalışacağız. İslam dini açısından ailenin, bir yerin ve toplumun sağlığı üzerindeki etkisi, aile temellerinin güçlendirilmesi, çağdaş dünyada aileyi tehdit eden tehlikeler ve yine İslam öğretileri temeline dayanan yöntemlerle aile ocağının temellerinin güçlendirilmesi, dizi sohbetimiz boyunca üzerinde durmak istediğimiz bazı önemli başlıklardır. Bu çerçevede istihdam, sosyal bozukluklar, kültürel ve sosyal iletişim ve benzeri meselelerin aile temelinin pekiştirilmesi üzerindeki etkileri de ele alınacak diğer konuların arasında yer alıyor. Öte yandan kadınların aile içindeki eksen rolü itibariyle sohbetimizin bir bölümünü de İranlı kadınların aile içindeki özel konumu ve rolüne ayıracağız. Sohbetimizin detaylarına başlamadan önce ilkin aileden bir tanım sunmak istiyoruz sizlere. Aile hakkında çeşitli teorisyenlerin görüşlerinden etkilenen farklı tanımlar sunuluyor. Ancak basit bir tanımlamada aileyi sosyal yaşamın ilk hücresi veya birimi ve bir kadın ve bir erkekten ve muhtemelen bir veya birkaç çocuktan oluşan toplumun en temel kurumlarından biri olarak tanımlayabiliriz. Aile, toplum adı verdiğimiz bir yapılanmanın en temel taşıdır ve sosyal düşüncelerin ve ahlakın oluşmasında ve toplumu bir kimliğin şekillenmesinde etkili sayılır. Sosyologlar ise aile ocağının sosyal yaşam alanındaki önemine vurgu yapıyor. Batılı sosyologlardan Burgess ve Locke'a göre aile evlilik bağı, kan bağı veya birbirini koca, karı, anne, baba, erkek kardeş ve kız kardeş olarak benimseyen ve karşılıklı iletişimde bulunan ve ortak bir kültürü yaratan ve belli bir ünitede bir arada yaşayan insanlardan oluşan bir topluluktur. Aile kurumu ister seküler ister dindar tüm toplumlarda benimsenen ve belli bir rolü, konumu, şanı ve çeşitli işlevi bulunan tek sosyal nizamdır. Aile tüm sosyal kurumların ve teşekküllerin birinci temel taşıdır. Yine bir medeniyetin oluşması, miras meselesi, insaniyetin genişlemesi ve ilerlemesi de aile ocağıyla ilgilidir. Ayrıca tüm sünnetler, örf ve adetler, bireysel ve sosyal özellikler aile aracılığı ile yeni kuşağa aktarılır. Toplum ailelerden oluştuğuna göre aile içinde her türlü sorun ve kriz doğal olarak toplumu da etkiler ve bilmukabil aile kurumu da çerçevesindeki toplumdan etkilenir. Kuşkusuz doğru plan yapmak ve aileyi doğru yönlendirmek ve yönetmekle daha sağlıklı ve daha dinamik bir topluma kavuşmak mümkündür. Son zamanlarda küresel gelişmeler ve modernitenin etkileri ve ayrıca aile konusu ile ilgili yanlış ve sorumsuz yaklaşımların yaygınlanması yüzünden maalesef birçok toplumda aile kurumunun temellerinin zayıfladığına şahit olmaktayız. Ancak İran İslam Cumhuriyeti nizamında bu nizamın dayandığı dini inanç ve değerler çerçevesinde İranlı aileler günümüz dünyanın bu tür sorunlarından oldukça uzaktır. Ama yine de sanal dünyanın tesirleri ve sulta düzenine bağlı medyanın İslami toplumlarda aile ocağına hakim olan kültür ve kuralları yumuşamak, savaş çerçevesinde hedef seçmesi yüzünden İranlı ailelerde çağımızda söz konusu olan tehditlere maruz kalmaktadır. Gerçekte aile ocağını korumak ve dıştan gelen tehditlerle mücadele etmek için her şeyden önce ailenin işlevlerini incelemek lazım. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini, güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Club rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Club rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı programımızda sizlerle tekrar birlikteyiz.
Gençlik günleri ve anları, güzellik, heyecan, neşe, mutluluk ve eğlence ve sevinç ile ilgili güzel anlar, şık ve tertemiz giyinmek, anılarla dolu misafirliklere gitmek, unutulmaz seyahat anları gibi güzel duygularla dolu günlerdir. Ancak birçok genç insanda duygular işleri yapma iradesinin temelini oluşturur ve zihinleri her an ve her gün sadece bu tür zevkler ve eğlencelerle meşgul olur ve asla yaşamın yarınını ve yarınlarını düşünmezler. Bu yüzden gençlik çağının hoş ve güzel meziyetlerinin yanında rahata düşkünlük, çeşit peşinden gitmek, geleneklere karşı çıkmak ve aile ve toplumun olmazsa olmazlarını göz ardı etmek genç kuşağın en çok sevdiği durumlardır. Gerçekte bu tür düşünen gençler yaşamlarında görev ve sorumluluklara sıcak bakmaz ve başkalarına karşı söz ve davranışlarında veya bakış açılarında ve yöntemlerinde her türlü kısıtlayıcı etkenden kaçmaya çalışır.
Ünlü bir şairin gençler hakkında yazdığı gibi, gençlik çağında çaba harcamak ne hoştur. Çünkü gençlikten daha hoş bir dönem yoktur. Sen ömrünün baharının kıymetini bil, ömrümüzün hazanı gelince başka bahar yoktur.
İnsanlar için sorumluluk bireysel, sosyal ve ilahi olmak üzere üç boyutta söz konusudur ki sırasıyla insanın kendisine ve insanlara ve Allah'a karşı sorumluluktan ibarettir. Bireysel sorumluluk, insanın gücü yettiğince kendini doğru tanıması ve mümkün mertebe içindeki yetenekleri geliştirmesidir. Bir başka tabirle bu sorumluluk insanın kendine karşı hakkını eda etmesidir. Kuşkusuz insan yaşamında bu yolu izleyerek geride bıraktığı takdirde yaşamında büyük başarılara imza atabilir ve kimliğin en güzel biçimde şekillenerek gelişebilir.
Ebeveyn büyük bir aşk ve sevgi dolu bakışlarla 3 yaşındaki evladını oyuncaklarını toplamaya teşvik ederken ve çocuk kendi küçücük elleriyle oyuncaklarını toplayarak yerine koyduğu vakit aslında çocuğa ilk sorumluluk duygusu tüm güzelliğiyle aile ocağında öğretilmiş olur ve çocuk ilk kez kendi kendine bakabileceği ve işlerine çeki düzen verebileceği duygusuna kavuşur. Yıllar sonra dünün bu çocuğu gençlik çağına geldiğinde kendisine verilen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebileceğinin mutluluğunu yaşar. Gerçekte kifayet ve liyakat duygusu ancak zati liyakatımızı ispat ettiğimiz ve yükümlülük ve sorumluluk üstlenerek özgüven zirvesine ulaştığımızı hissettiğimiz anda oluşur.
Yüce Allah'ın mahlukları ve kendisiyle irtibat alanında sorumluluk duygusu taşımak ve kendimizi yükümlü hissetmekte insanoğlunu bitkilerden, hayvanlardan ve genelde insandan başka mahluklardan ayırt eden kişiliğinin işaretidir. Kulluk duygusu her insanın duygu ve düşünce ve bilgi sahibi olduğu gibi çok parlak ve hoş bir hakikati hatırlatır. Bu özelliği taşıyan insan akılcı bakar, düşünceli karar verir ve bilinçli hareket eder ve görevlerini yerine getirerek kah meleklerden daha üstün bir konumda Yüce Allah'ın yeryüzünde halifesi olmak gibi makama nail olur.
Gerçekten sorumluluk ve yükümlülük yaşamın her anında inkar edilemez bir hakikattir ve bu konuya birçok ayet ve rivayette vurgu yapılmıştır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet gününde hiçbir kul ondan 4 soru sorulmadan şuradan şuraya gitmez. İlkin elbisesi sorulur. Şöyle ki nasıl ve hangi yolda yıpranmıştır. Yine yegane sermayesi yani ömründen sorulur. Şöyle ki nasıl harcamış ve nasıl sona ermiştir. Daha sonra malı ve servetini hangi yolda harcadığı sorulur. Ve dördüncüsü bizim ve ehli beytimizin sevgisi sorulur. Şöyle ki bize karşı ne kadar marifet ve tanıma kavuşmuş ve bizi ne kadar sevmiştir.
Tahran Radyosu.
Gerçi kulluk görevini yerine getirmenin zorlukları vardır. Fakat bu görevi yerine getirmekten doğan ruhi huzur ve hoş ve gönülleri okşayan tat, insanın sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmesine katkısı olur. Bu yüzden bazı kanaat önderlerine göre cennete uzanan yol, görevimizi yerine getirmekten geçer. Bundan başka her görevi ve sorumluluğu yerine getirmek, genç insanda özgüven duygusunu artırır ve onu daha büyük, ve daha geniş sorumlulukları üstlenmeye hazır hale getirir. Ayrıca sosyal gelişmeyi ve yenilenme sürecini hızlandırır.
İş ve sorumluluk dünyasına ayak basan genç insan, ergenlik çağının heyecanlarından kaynaklanan baskıya daha rahat katlanır ve sosyal, fikri ve duygusal büyümesi ivme kazanır ve daha da önemlisi gençlere düşüncelerini iş ve amel arenasında sınamalarına ve böylece ilerleme yollarını açmalarına yardımcı olduğu gibi mesleki ve sosyal rolünü ifa etmek için uygun plan yapmasını ve yaşamına çeki düzen vermesini kolaylaştırır. Uzmanlara göre eğer herkes sorumluluğunu yerine getirir ve kendini sorumluluklarına karşı yükümlü hissederse toplum daha fazla gelişir ve suç ve cinayet oranı azalır. Bu arada aile bireyi doğduğu andan itibaren kişiliğinin birçok boyutunu kazandığı bir ortam olarak insanların sorumluluk üstlenmesinde önemli bir rol ifa eder.
İranlı psikoloji uzmanı gençlerin sorumluluk üstlenmeleri konusunda şöyle diyor. Gençlerin nasıl sorumluluk üstlendikleri konusunda birçok ilkeden söz ediliyor. Bu ilkelerden biri her insan yakınlarına karşı sorumluluk hissettiği takdirde sosyal yaşamında da sorumluluk üstlenmeye hazır hale geldiğidir. Bir başka ifadeyle bizler bir gençten ancak kendi ailesi, arkadaş grubu ve birlikte yaşadığı insanlara karşı sorumluluk hissettiği zaman sorumluluk üstlenmesini beklemeliyiz.
Kuşkusuz insanların başka mahluklardan en üstün farklılığı akıl ve düşünce ya da tanım ve marifet nimetinden yararlanmasıdır. Kendilerini varlık aleminde insan bilen ve insanı da kendini yaratılış alemine ve Allah'a karşı sorumlu bir mahluk şeklinde yorumlayanlar hiç kuşkusuz günlük yaşamlarında güncellik, beyhudelik, şaşkınlık ve kararsızlık gibi durumlara düşmez. Şüphesiz genç kuşağın bu basirete ve bilince kavuşması her türlü kuşku ve kaygıyı bertaraf ettiği gibi insani sermayelerin heba olmasını da engeller ve yaşamın değerli fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeye katkısı olur.
Öte yandan aşağılık kompleksi, kendini kaybetmişlik, menfi telkinler, dıştan gelen aşağılanmalar ve bilinçsizlik gibi durumlar insanda korku ve kaygıyı arttırır ve buna paralel olarak insanı iradesizliğe, sorumluluktan kaçmaya, rahata düşkünlüğe ve gevşekliğe sürükler. Bu yüzden korku insanın yenilgisine, utancına, zilletine, çirkinliğine ve her türlü fazileti ve yaşamın güzel değerlerini kaybetmesine yol açar. Dini öğretilerde korkudan kişisel bozukluk etkeni şeklinde söz edilmenin yanında insan kişiliğinin bu afetten arınması için de bir takım tavsiyeler sunulmuştur. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Gevşeklik ve tembellik ve halsizlik, başta genç kuşak olmak üzere herkesin kişiliğinin kemale ermesi yolunda ciddi afet sayılır ve azimli ve kararlı olmak bu derdin en iyi dermanıdır.
Eğer dünyanın sınav ve imtihan arenası olduğu ve daha net bir tabirle hareketten ziyade surat ve surattan ziyade sollama yapılan bir müsabaka meydanı olduğu yüce gerçek kabul edilirse, o zaman gevşeklik, müsamahakarlık ve halsizlik gibi durumla asla insan cismini ve ruhunu boş verme duygusuna kapılmaz veya yaşamın hakikatini hiçe saymaya ve bugünün işini yarına bıraktırarak ciddi sorumlulukları üstlenmekten kaçındırmaz. Zaten bu yüzden tüm semavi evliyalar ve liderler de bu gibi durumlardan Allah'a sığınmış ve şöyle demiştir. Ey Yüce Rabbimiz! Tembellikten ve halsizlikten ve gevşeklikten ve duyarsızlıktan sana sığınırım.
Psikologların üzerinde sık sık vurgu yaptıkları alıştırmalardan biri düşünceyi arındırma alıştırmasıdır ki bu da yaşamda başarı ve sorumluluk üstlenme ve onurla yaşamanın başlangıcıdır. Bu merhalede insanın içine yerleşen inançlar müspet inançlara dönüşür ve insan ona göre hareket eder. Bu aşamadan sonra yapamam, istemiyorum, korkuyorum, çok şanssızım ve benzeri sözcüklere yer yoktur. Dini bilimlerde acizliği itiraf etmek ve kötüye yormak, insanların düşüncesini, amelini, kararını ve çabasını göz ardı etmek ve ilahi isteğin yaşamın çeşitli alanlarında etkisiz olduğunu düşünmektir ve çok eleştirilen bir konudur.
İslam kültüründe gençleri sorumluluk üstlenme doğrultusunda teşvik etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri için dolaylı yollara başvurmak ve yeni yöntemlerden ve zevklerden yararlanmak, gençlerin bu önemli meseleye eğiliminde büyük etkisi vardır. Yeni kuşağı büyük insanların yaşam öyküleri ile tanışması, onları bilinçli olmaya ve yaratıcı düşüncelere sahip olmaya teşvik etme yollarından biridir. Yine gençleri bilgilerini ve yaşamla ilgili genel kültürünü arttırmaya teşvik etmek de ileriki yaşamında başarılı olmalarında önemli rol ifa eder. Öte yandan genç kuşağı her halükarda ve her durumda Allah'ın huzurunda oldukları konusunda uyarmak ve üstlendikleri her türlü sorumlulukta Allah-u Teala'nın onları gözetlediğini hazırlatmak da genç kuşağın ahlaki vicdanını geliştirir ve çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenmelerine yardımcı olur.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları